AG Araştırma Şirketi kurucusu Sayın Adil Gürefen, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine şöyle bir ortamda giriyoruz. Erdoğan adaylığını açıkladı artık. İhsanoğlu ve Demirtaş'ın sahnede olduğu bir tablo var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu tabloya baktığınızda ikinci tura kalacak bir Cumhurbaşkanlığı seçimleri öngörünüz var mı?
Şimdi elimizde yaklaşık ay önce sonuçlanan bir veri var. Bu veriden bakarak bu seçimde birinci turda nasıl bir sonuç çıkacağıyla ilgili öngörüde bulunabilmek için katılıma bakmak lazım. Yani Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turunda şayet katılım yerel seçimde olduğu gibi %90'lar mertebesinde olur ise birinci turda sonuç çıkmayabilir. Kazanan 150 artı bir oyu hiçbir aday alamayabilir. Ama katılım şayet düşük olursa, yani son zamanlarda dillendirilen, özellikle çatı aday denilen CHP ve MHP'nin ortak adayıyla ilgili, özellikle CHP tabanında bazı eleştiriler var. İşte bazı Alevi sivil toplum kuruluşları oy vermeyeceğini, seçimlere katılmayacağını, boykot edeceğini söylüyor. Yine bazı ulusalcı CHP seçmenleri sandığa gitmeyeceğini, Sayın Ekmelettinoğlu'na, Ekmelettin İhsanoğlu'na oy vermeyeceğini söylüyor. Şimdi şayet böyle olur ise CHP tabanının bir bölümü sandığa gitmez ise, katılım düşük olur ise birinci turda sonuçlanacağını düşünüyorum. Ama yok, katılım çok yüksek olur ise partilerin oy oranlarına baktığımızda bu oy oranlarıyla birinci turda seçimin sonuçlanması biraz zor gibi görünüyor. Tabii burada Türkiye'de ilk defa yurt dışında %4'ün üzerinde toplam seçmenin %4'ünden daha fazlasını oluşturan bir yurt dışındaki seçmen var. Bu seçmenler de sonuçta belirleyici olacaktır. Araştırmalar ve veriler gösteriyor ki özellikle İktidar Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yurt dışındaki seçmenlere sandığa götürmek konusunda, motivasyon konusunda daha başarılı olduğu veya ilk seçmeni ikna etme konusunda daha başarılı olduğu, orada ciddi oranda bir oy geleceğini, ama bunun katılım yüksek olduğu takdirde birinci turu aşıp aşmamaya yeterli olup olmadığı konusunda kesin bir kanaatim yok. Özetle toparlayacak olursak, birinci turda bence sonuçlanabilmesinin katılım şartına bağlı olduğunu düşünüyorum. Katılım çok yüksek olursa birinci turda bu iş sonuçlanmaz, ikinci tura kalır. Katılım düşük olur ise birinci turda biter, AK Parti'nin adayı kazanır diye düşünüyorum.
Yani CHP tabanının bazı kemik oyları sandığa gitmezse bu
Evet.
Sayın Erdoğan'a yarayacaktır diyorsunuz.
Gayet tabii. Çünkü şey şu, biliyorsunuz oylar toplam seçmene göre hesaplanmıyor. Sandıkta gidip kullanılan geçerli oylara bakılarak yüzdelere hesaplanıyor. Yani seçimin galibini toplam seçmenin %50.1'i belirlemiyor. Seçim sandığa giden, kullanılan ve geçerli oyların yarısından bir fazlası kazananı belirleyecek. Öyle olunca katılım en önemli unsur diye düşünüyorum ben.
Peki Sayın Selahattin Demirtaş'ın adaylığını açıklaması sizce bu partinin oylarını arttırır mı? Arttıracak bir faktör olur mu? Ya da CHP'nin bazı oylarını alır mı Demirtaş?
Evet, HDP gösterilebilecek en güçlü adayı gösterdi. Sayın Demirtaş'a özellikle yerel seçim sürecinden bu yana kamuoyunda yaptığı açıklamalar nedeniyle veya işte siyaset tarzı nedeniyle bir sempati var. Aslında BDP ile Öcalan'la PKK ile ilişkilendirilmemiş olsa bir etnik bir kimliğin partisinden değil başka bir yerden bir partinin adayı olmuş olsaydı çok daha fazla oy alabilirdi. Ama buna rağmen ben BDP, HDP oylarının tamamını almakla birlikte sizin de sorunuzda ifade ettiğiniz gibi özellikle adaya duyulan tepki nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi'ne gitmeyecek, boykot edebilecek bazı sol grupların Selahattin Demirtaş'a oy verebileceğini, Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde son yerel seçimlere göre baktığımızda HDP ve BDP oylarından daha fazla bir oy alacağını düşünüyorum. Şu olabilir, yani asgari 6-7 olan oy oranı 9'lara 10'lara bile çıkabilir.
Bu noktada CHP ve MHP'nin çatı adayı Sayın Ekmelettin İhsanoğlu'nun CHP'nin oylarını düşüreceğini söylüyorsunuz anladığım kadarıyla. İhsanoğlu'nun oy oranını ile ilgili herhangi bir tahmininiz var mı?
Ya şimdi bugün Türkiye'de diğer küçük siyasi partilerde, yani küçükten kastım son seçimlerde alınan oy itibarıyla işte Saadet Partisi'nden tutun da irili ufaklı pek çok partinin de bir araya gelerek işte bir deklarasyon yayınlayacağı söyleniyor. Sadece orada CHP ve MHP oyları değil, bu toplandığında 3-4 puan edebilecek diğer küçük partilerin de oyları var. Ama şey şu, bu tip seçimlerde özellikle bir siyasi partinin adayı değil, pek çok siyasi partinin adayı olduğu takdirde partilerin oy oranlarını üst üste toplayıp da bir tahminde bulunmak yanlış olur. Yani elmalarla armutları toplayamazsınız. Öyle olunca buralarda fireler olacaktır. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren seçmenlerin bir bölümü tepki nedeniyle oy vermeyebilir. Sandığa gitmeyebilir. Veya Milliyetçi Hareket Partisi tabanı dediğimiz taban mutlak bir taban değil. Yani İzmir'deki bir MHP'li ile Erzurum'daki, Konya'daki MHP'li aynı tipte bir MHP'li değil. Dünyaya bakışı, ideolojisi birebir aynı değil. Böyle olunca AK Parti'nin adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan MHP tabanından da oy alabilir. Yani katılım düşük olur ise, çok olağanüstü gelişmeler olmadığı takdirde AK Parti adayı Recep Tayyip Erdoğan birinci turda, katılım yüksek olur da %50'nin altında kalır ise ikinci turda mutlaka seçileceğini düşünüyorum ben.
Peki bundan sonrası için konuşalım. Seçimlerden sonrası AK Parti Genel Başkanı sizce kim olur?
Başbakan Cumhurbaşkanı olduğu takdirde AK Parti ne olacak? Muhalefetin ortak adayı beklenen başarıyı göstermediği takdirde muhalefet partileri ne tür bir iç karışıklıklarla karşı karşıya kalacak? Konuşulması gereken o. Şimdi burada son kararı verecek olan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi. Çünkü AK Parti öyle bir parti ki kurumsal kimliğinin üzerinde bir genel başkana sahip. Yani genel başkan ne derse o olacak gözüküyor.
Peki Sayın Adilgür, köşke çıktığı takdirde Tayyip Erdoğan siyasi kimliğinden vazgeçer mi ya da AK Parti lideri gibi davranmayı sürdürür mü? Özetle Başbakan Erdoğan'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir fark görüyor musunuz?
Sayın Erdoğan'ın adaylık tanıtım toplantısında yaptığı konuşmaya baktığımızda bir kucaklayıcı, birlik, beraberlik mesajı verdiğini, daha yumuşak bir üslubu seçtiğini görüyoruz. Bu bize önümüzdeki dönemde Cumhurbaşkanlığı seçiminde yürütülecek kampanyada bu dilin hakim olacağını gösteriyor. Ancak Türkiye'de 2007'de yapılan anayasa değişikliğine göre halkın seçeceği bir cumhurbaşkanının aslında biz her ne kadar tarafsız bir cumhurbaşkanı olarak nitelesek de doğal olarak partili bir cumhurbaşkanı olacak. Yani Türkiye ister kabul edelim ister etmeyelim 10 Ağustos'tan ve 24 Ağustos'tan itibaren fiili olarak bir farklı sisteme doğru yine geçecek. Öyle olunca da başbakan cumhurbaşkanı olsa veya başka birisi bile cumhurbaşkanı olsa, her kim cumhurbaşkanı olursa olsun, seçilecek cumhurbaşkanı daha önceki cumhurbaşkanları gibi siyaset üstü, siyasete karışmayan bir cumhurbaşkanı olmaktan daha çok bir icracı, bir makam gibi görecektir. Çalışmalarını o yönde yürütecektir. Zaten Sayın Başbakan'ın da demeçleri, açıklamaları bu yöndedir. Yani pasif bir cumhurbaşkanı değil, sadece kanunların hukuka uygunluğunu denetleyen veya Türkiye'yi çeşitli platformlarda temsil eden bir cumhurbaşkanı makamı gibi değil, burayı icranın başı olarak kullanacağını kendileri de ifade ediyor. Ama ben üslubun AK Parti Genel Başkanlığı dönemindeki kadar sert olmayacağını, her ne kadar partili bir cumhurbaşkanı olsa dahi daha kucaklayıcı olacağını düşünüyorum. Nitekim bu dün bunun işaretlerini verdi. Yani sadece AK Partililerin değil, Cumhuriyet Halk Partililerin, MHP'lilerin ve BDP'lilerin ve diğer partililerin de oylarına talip olduğunu kendisi ifade etti.
Peki son olarak efendim, AK Parti 2015'te 367 milletvekili çıkarabilir mi?
Şimdi 367 meselesi çok zor. Çok zor. Yani AK Parti'nin en yüksek oyu aldığı 2011 seçimlerinde %49.9 aldığı oyda bilene bu rakamın oldukça altında kaldığını gördük. Mevcut seçim sistemine göre 367'nin olabilmesi için 367 ve üzerinde oy olabilmesi için iki partili bir meclis olması gerekiyor. Halbuki bakıyoruz işte seçimlerde %10 ilçe barajını aşan 3 tane siyasi parti var. Bağımsızlarla hareket seçimlere katılıp ve daha sonra grup kuran da bir Türk hareketi var. Böyle olunca 367'yi bulabilmek için %55'lerin üzerinde oy almak lazım. Bugünden de böyle bir şey görünmüyor. Çok zor yani. Çok olağanüstü gelişmeler olmadığı takdirde ben sadece AK Parti için değil, Türkiye'de mevcut parlamenter sisteme göre 367'den daha fazla bir milletvekiline sahip olabilmenin imkansız olduğunu, çok zor olduğunu düşünüyorum. Siyasal dağılıma baktığımızda, seçmen davranışına baktığımızda kısa da orta vadede bir daha böyle bir durumun yaşanacağını zannetmiyorum. Yani 367'yi hiçbir partinin alabilmesi çok kolay bir iş değil.
AG Araştırma Şirketi kurucusu ve genel başkanı Sayın Adil Gür, çok teşekkür ederiz efendim değerlendirmeleriniz için.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.